Ayrım 8, sayfa 57. Yani her halükarda divan edebiyatı dünyası içinde yer alan insan ve çevre, İslam inançlarının belirlemesiyle oluşmuştur. Dil konusunda ileri sürülen Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olayı, bu dünyanın oluşumunu örneklendirmez. Çünkü asıl Arap diliyle gelen Kur'an, Arapları da aşkın bir vakadır. Eski Arap kültürünü cahiliye olarak adlandırarak yok samış, yerine İslam kültürünü yerleştirmiştir. Bu kültürle uyum sağlayan toplumlarda eski vahdaniyet dinlerinin bir izi olarak hala var olan yapılanmaların da yine asıl kaynağı vahye, vahdaniyete dayandığı için kendi bünyesinde kalmasında bir sakınca görmemiştir. Bu, Kur'an'ın bir açılımı olarak oluşan çevre, kendisiyle uyum içinde bulunan yapılanmalarla beslene beslene divan edebiyatı döneminde alabildiğine zenginleşir ve derinleşir. Birçokları divan edebiyatının İran edebiyatının bir kopyası olduğunu söyler. Dipnot 13. M. Fuat Köprülü'nün Neye Sefa Coşkun'a "Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz?" anketinde verdiği cevap buna bir örnektir. Onlar da Araplardan aldıkları için sonuç yine aynı yere çıkıyor. Nasıl Türk edebiyatı olarak asıl bize gelenle uyum içinde olanlar bir kenara atılmamış, onlarla gelenler birleştirilerek çok özgün yapılar oluşturulmuşsa, İranlılar da aldıkları ile kendilerinde var olup da uyum sağlayanları birleştirerek kendilerine göre orijinal eserler oluşturmuşlardır. Divan edebiyatı dünyasının en ayırıcı özelliği zamanla kazanılan zenginliklerdir. Nedim, Türk zevkinde inceliklerin ve zarafetin en mükemmel timsallerinden biridir. Şark oymalarında, halılarında, minyatürlerinde, bütün dünyanın hayretini toplayan ince ve zarif nakışlar ne ise, Nedim'in şiirindeki hayal inceliği de odur. Dipnot 14. İbrahim Alaaddin Gövza. Nedim S6. Divan edebiyatı dünyası bu açıdan alabildiğine giriftir. Fuzuli üstüne yazılmış bir yazıda Ekrem Erkmen, Deruni alemi lisan kalıbına dökme işinden söz eder. Dipnot 15. Ekrem Erkmen, Büyük Türk Şairi Fuzuli, Erciyes Dergisi, Haziran 1939, N16, S278. Bu noktada Agah Sarı'nın bir yazısı karşımıza çözülmesi gereken bir problem çıkarıyor. Bu edebiyatın en zayıf tarafı, beşeri hisleri terennüm edecek genişlikten mahrum olması, insan ruhunun binbir çeşit kararsızlıklarını, ümitlerini, saadet ve ızdıraplarını tahlil ve ifade etmek hususunda kifayetsiz bulunmasıdır. Dipnot 16. A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, S640. Sayfa 58. Bu iki alıntıdaki çatışmanın temelinde insana ait bir takım kavramların farklı yorumlanması yatıyor. Deruni alem denilen iç dünya ile Agah Sırrı'nın bulmak istediği iç dünya aynı anlama gelmiyor. Agah Sırrı, bir batı tiyatrosu veya romanında yazarın çizmeye çalıştığı kişilerin iç dünyaları tipinde bir şey düşünüyor. Freud'un gösterdiği noktadan patlak verecek şuuraltı birikimleri ile divan edebiyatında söz konusu olan iç dünya birbirinden oldukça farklıdır. Veya dışarıdan yapılacak bir etkiye karşılık olarak insan organizmasının tepkisi anlamında bir iç dünya yansıması ile öbür iç dünyanın hiçbir ilgisi yoktur. Bunu Agah Sırrı bizzat kendisi de ifade etmektedir. Dipnot 17. Eski edebiyatta anlaşılmayan cihet, yalnız kelimelerin bugün için bize yabancı olması değil, belki aksettirdiği hayatın ve taalluk ettiği mefhumların bizden uzaklaşmış bulunmasıdır. Divan Edebiyatı S8. Ekrem Erkmen'in yazısı şöyle sürer. Bilhassa mevzu ile lisan arasındaki ahenk, onun şiirlerindeki o kadar barizdir ki, Deruni alemi lisan kalıbına dökme işinde sanat tarihi ikinci bir fuzuliyi gösteremez. Dipnot 18. Ekrem Erkmen, Büyük Türk Şairi Fuzuli, Erciyes Dergisi, Haziran 1939, N16, S278. Fuzuli, aşk ızdırabını yaşayan sürekli onu teneffüs eden bir Türk şairidir. Onu bugünkü dille acı diye adlandırabiliriz. Ama bu yalnızca adlandırmaktan öteye geçemez. Fuzuli'nin ızdırabını veremez. İlk kez Namık Kemal'in kıyasıya eleştirdiği divan edebiyatına ait varlıkları da yine bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Maden elli, deniz gönüllü, ayağını Zuhal'in tepesine basmış, hançerini Merih'in göğsüne saplamış memduhlar, feleği tersine çevirmiş de kadeh diye önüne koymuş, cehennemi alevlendirmiş de dağ diye göğsüne yapıştırmış, bağırdıkça arş-ı âlâ sallanır, ağladıkça dünya kan tufanlarına gark olur aşıklar. Dipnot 19. Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah mukaddimesi. Sayfa 59. Namık Kemal, memduh ve aşıkların hakikat ve tabiat alemlerinden hariç bir cihan-ı evham varlığı olduğunu vurguluyor. Bu cihan-ı evham dediği düşünülmüş dünya, gerçekte deruni alemin bir başka ifadelendirilmiş şeklidir. Namık Kemal'in hakikat ve tabiat alemleri dediği ise dış dünyadır veya bu dış dünya içinde değerlendirilebilecek psikolojik dünyadır. Divan edebiyatının deruni alemi elbette ondan farklıdır. Deruni alemi sanatçı elbette düşüne düşüne yakalamaktadır. Divan edebiyatı dünyası ile ilgili bir başka belirleme de Abdülbaki Gölpınarlı'ya aittir. Şarap, meyhane, bozahane, rakkas, rakkase, helva sohbetleri, çırağın safaları, Hüseyini Baykara meclisleri, hafız cemiyetleri, hatim, teravih, kandiller, şehr, rayinler, iftarlar, diş kiraları, bab-ı fetvalar, yeniçeriler, sipahiler, bozgunlar, medrese ve tekke zıddiyeti, evliyalar ve şeyhler, kadınlık eden gençler, erkekçe birbirini seven kadınlar, esrar ve afyon, bakımsızlık, yolsuzluk, sefalet, isyan, açlık ve tıka basa yiyip içmek. Dipnot 20. Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Edebiyatı Beyanındadır, S18. Aynı kaynağın bir başka yerinde de Gölpınarlı, yaz, kış, ilkbahar, güz, gece, gündüz, her an bu edebiyatın mihveri şarap ve sevgilidir, diyor. Dipnot 21. AG S 23. Gölpınarlı'nın tespitinin yanı sıra Murat Uraz da Baki için, Baki samimi bir insandı. Düşünceleri ve konuşması serbest, şen ve zarif idi. Bu şairin ruhen laubali ve biraz havai oluşuna rağmen, başıboş hayata ve harabat alemine meyli olmamıştır. Vekar ve haysiyetini daima muhafaza etmiştir, diyor. Dipnot 22. Murat Uraz, Baki, S11. Sayfa 60. Divan edebiyatında en çok rintçe söyleyişlerde bulunmuş, sık sık saki ve şarap kavramlarını kullanmış bir şair için Murat Uraz da bunun böyle bir dünyanın olmadığını ileri sürüyor. Gölpınarlı ve Uraz birbirine ters görüşlerinde yalnız değillerdir. Nedim'e gelince, şiirleri ancak rakı sofralarında, eğlence alemlerinde okunan bu şairi burada mevzu bahis etmeye bile lüzum görmüyorum. Dipnot 23. Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi Yunus, Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933. N7, S555. Yunus'u yüceltmek için Baki, Nef'i, Nedim, hele Fuzuli'yi küçültmeye bilmem lüzum var mıdır? Dipnot 24. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle, Yeni Türk Mecmuası, Mayıs 1933, N8, S2. Nideli zati, tasavvuf ve edebiyat itibarıyla tanınmaya değerli bir adamdır. Baştan başa vahdeti vücut esaslarını terennüm eden bu Nideli filozofun, kısmen Niyazi'nin tesiri altında kaldığı da hissedilirse de, kendisi aruza vakıf ve kullandığı vezinlere ekseriya hakimdir. Dipnot 25. M. Zeki, Nideli zati, Akpınar Dergisi, Kasım 1934. N4, S11. Divan edebiyatı dünyası için kimisi bunun tümüyle bir harabat, zevk, safa, şarap dünyası olduğunu, kimisi de tasavvuf çerçevesinde oluşmuş bir mazmunlar ağı olduğunu söylüyor. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem'e göre eski şiirde hep aşikane tasavvuf işlenmiş. Bütün hayaller hep bu tasavvuf dairesinde sıkışıp kalmıştır. Dipnot 26. Doktor Bilge Ercilasun. Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit. S-313. Göl Pınarlı ve onun gibi düşünenlerin ileri sürdükleri kelime, kavram ve mazmunlar divan edebiyatında bir malzeme değerinde midir? Yoksa bu edebiyat hedef olarak bu kelime, kavram ve mazmunları mı amaçlamıştır? Söz gelimi, edebiyat tarihlerinin Şeyhülislamlığa aday diye gösterdikleri Baki'nin şiirinde yer alan sakiler, şaraplar, meyhaneler, gerçekten Baki'nin hayatında yer alan, onun dünyasının belli başlı varlıkları mıdır? Eğer böyle ise Baki nasıl kendisini hep Osmanlı'nın en büyük dini yetkilisi Şeyhülislamlığa aday gösterir? Yoksa bu kelime, kavram ve mazmunlar yalnızca birer kelime veya kavram olarak mı yer almaktadır? Baki, şiirinde kuracağı farklı bir yapıya malzeme olarak mı kullanmıştır bu kelimeleri? Sayfa 61. Divan edebiyatı dünyasının bu problemini çözebilmek için o edebiyatın soyut bir edebiyat olduğunu bilmek önemli bir ipucudur. Çünkü böyle bir edebiyatta kavramlar bizzat varlıklarıyla yer almaz. Varlıklarından soyutlanarak kullanılırlar. Şu satırlar divan edebiyatının bu yanını açıklar mahiyettedir. Ancak o sanatkarların her şark eseri sanatı gibi çok ince, pek traşide bir sanat hassasiyeti ile işledikleri öyle bir mazi edebimiz vardır ki, bu mazinin sırf bedi gaye gözetilerek his, hayal ve manadan örülmüş nesci sanatını biz anlamıyoruz diye yırtıp atamayız. Dipnot 27. Baki Cinemre, Divan Bahçelerinde, Aksu Dergisi, Haziran 1935, N19, S13. His, hayal ve manayı oluşturabilmek için Gölpınarlı'nın divan edebiyatı dünyasında var olduğunu ileri sürdüğü varlıkların yalnız dilde yer alan birer kelime olarak kullanıldığı, bu malzemeler kullanılarak kurulacak yapının ümmet zihniyeti ile uyum içinde bir dünya olduğunu, bazı itirazlara rağmen söyleyebiliriz. Bu malzemelerin kimi Arap, kimi Acem, kimi de Türk damgası taşır. Ama hepsinin ortak bir özelliği kurulacak yapıda kullanılabilecek tipte olmalarıdır. Bu dünya kısaca şark dünyası olarak da adlandırılabilir. Ancak şark bir duvar halısına veya çay tabağına aksetmiş, mutantan giysili hatunların uzun çubuklarla afyon içişlerini anlatan saray debdebesi ile somutlaştırılamaz. Bunlar batılı ressamların fırçalarından çıkmış tablolardır. Agah sırrı, divan edebiyatı dünyası varlıklarının, Gölpınarlı'nın ve Namık Kemal'in tersine, içinde yaşadığımız dünyadakilerin mükemmel örnekleri olduğunu söylüyor. Bu öyle bir alemdir ki, ihtiva ettiği varlıklar, içinde yaşadığımız alemde mevcut varlıkların mükemmel numuneleridir. Dipnot 28. Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, S-477. Sayfa 62. Bu mükemmele ulaştırılmış varlıklar, aynı dönemin mimarisine de aksetmiştir. Bakın, soyut biçimlerle örülmüş bir pencereye, bir minbere, bir mihrap çerçevesine. Çizgilerin ağına düşen bir bakış, nerede duracağını bilmeden dolaşır durur. Hangi çizgiyi tutarsa tutsun, hangi kıvrımı, hangi eğriyi dolaşırsa dolaşsın, varacağı nokta gene tıpkı olan bir çıkış noktasıdır. Gerçekten hiçbir sanat terkibi, ne başlangıcı ne de sonu olan bu hendese örgüleri kadar Müslümanı Allah'a yaklaştıramaz. Onda öncesizlik ve sonrasızlık duygusunu böylesine uyandıramaz. Dipnot 29. Suud Kemal Yetkin, Yokuşa Doğru, S53. Divan edebiyatı ile bu mimari aynı medeniyetin eseridir. Madem ki İslam mimarisi soyutlama yoluyla kullandığı çeşitli traşide varlıkları insana Allah'ı buldurma yolunda kullanıyor, divan edebiyatında kullanılan traşide varlıklar da aynı görevi üstlenmiş olabilirler. Yusuf Ziya Ortaç'ın şu sözleri üzerinde bu bakımdan durulabilir. Divan edebiyatı bir medeniyet eseridir. Türklerin Arap ve Acem medeniyetlerine hayran olarak kurdukları İslam medeniyeti içinde bir de ümmet edebiyatı teşekkül etmiş. İşte divan edebiyatı bu devrin kendine mahsus edebiyatıdır. Dipnot 30. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 73. Divan edebiyatı dünyasında Türklerin, Arapların ve İranlıların kültürlerinden kaynaklanan çok karma çizgiler vardır. Ama bu dünyada yer alan varlıklara asıl biçimini veren İslam'dır. Öyleyse ona eski şark dünyası demekten çok daha uygun ve belirleyici bir deyimle İslam dünyası demek gerekir.